Ayrım 6. İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink, sayfa 50. Ermeni sorunu konusunda Türk resmi tezinin değişmesinden, yeni bir sürece girmesinden ya da kendini yenilemesinden bahsedilemez belki ama resmi tez ile resmi temsil arasında bir farklılığın ortaya çıktığını görmek pekala mümkün. Görülüyor ki birçok konuda da olduğu gibi bu konuda da resmi duruşun temsilcisi hükümet, resmi tezin temsilcisi devletten farklı düşünüyor ve yeni açılımlar peşinde. Resmi tezin bugün somut olarak egemen olduğu ve yayıldığı alan Türk Tarih Kurumu'dur. Resmi tez, devletin derinliğinden gelerek bürokratik mekanizmaların değişik köşelerini dolanmakta, buraları etkilemekte ve etkilenmekte, sonuçta da Türk Tarih Kurumu'nda biçimlenmektedir. Resmi temsile tekabül eden alan ise siyasal erktir, hükümettir. Resmi tezin her zaman için resmi duruşu biçimlendirdiği ve şimdiki hükümeti de etkilediği doğru. Ancak bu kez önemli bir fark var. Tayyip Erdoğan hükümeti diğer birçok çetrefil sorunda olduğu gibi Ermeni sorununda da devletin pozisyondan etkilenmekle birlikte kendi pozisyonunu da esnek bir aktarımla devlete entegre etme ve şimdilik resmi tezde değilse bile resmi temsilde yumuşak bir farklılık yaratabilme çabasında. Türkiye'nin tabii ki bir de resmi alan dışında kalan ve daha özgür hareket edebilen bir alanı söz konusu. Bu alan sivil alan ve son yıllarda giderek genişledi. Ermeni sorunu konusunda da resmi alandaki durağanlığın aksine Türkiye'nin sivil alanında son derece hızlı bir hareketlilik söz konusu. Buralarda yaşananlar belki kelimenin gerçek anlamıyla bir değişim olmayabilir. Ancak olumlu anlamda bir hareketlilik. Şimdi artık giderek genişleyen bu hareketli sivil alan resmi tezin alanını daraltıp giderek kendi içine çekmek için atak halinde. Dolayısıyla resmi tezin şimdi kendi kabuğundan çıkarak her alanda görünür olmaya çalışması ve işi meydan okumaya kadar vardırması zorunlu bir çırpınışın gereği. Resmi tez, resmi temsil ve sivil alan üçgeni arasındaki bu farklı duruşları ve etkileşimleri kavramadan Ermeni sorunu konusunda Türkiye'de yaşananları anlamlandırmak hayli zor. Nitekim diaspora Ermenilerinin Türkiye'yi bugün iyi okuyamayışlarının temel nedenlerinden biri de bu yaşananları kavrayamayışlarıyla yakından ilgili. Diaspora bir yandan yaşanan olumlu gelişmeleri bakarak şaşırıyor ancak diğer yandan da gelişmeleri durdurmaya çalışan direnişlerin varlığını görerek Türkiye'nin hiçbir zaman değişmeyeceğini söyleme rahatlığı içine giriyor. Oysa ister algılansın ister algılanmasın Türkiye'de süratli bir devinim yaşanıyor. Bu devinim doğası icabı elbette kendi içinde çelişkilerle dolu olacak. Türkiye'de yaşanan çelişkilerin anlamını ise tarafları analiz etmeden algılamak mümkün gözükmüyor. Yaşanan örnekler açısından bu anlam ve taraflar yeterince açık. Bir yanda resmi tez tarafından ilkokul ders kitaplarına kadar sokulması, dikte edilmiş gerçek dışı bir tarih anlatımının varlığı, bir tarafta bunu uygulamak zorunda kalan Milli Eğitim Bakanı. Diğer yanda bu kitapların değiştirilmesi için kampanya açan sivil toplum, direnen öğretmenler ve nihayet aynı ders kitaplarının tekrar olumlu anlamda değiştirilmesi için çalışma başlatacağını söyleyen yine aynı Milli Eğitim Bakanı. Bir yanda devlet bürokrasisi içerisinde oluşturulmuş asılsız Ermeni soykırımıyla mücadele anlayışı ve bu mekanizmanın ürettiği taktiklerin ve yöntemlerin toplumun diğer akademik kurumlarını dikte ettirilme çabaları, diğer yanda da bu dikteye karşı çıkan özgür akademisyenlerin ve aydınların çıkışları. Ve bu konuda hemen her kesimi meclis bünyesinde dinleme cesareti gösteren bir siyasi erkin varlığı. İşte tüm bunlar resmi tez, resmi duruş ve sivil alan üçgenindeki etkileşimin en tipik göstergeleri. Tayyip Erdoğan hükümetinin diğer bir deyişle resmi duruşun, tarihi tarihçilere bırakalım söylemiyle Türk Tarih Kurumu'nun ön plana çıkışında her ne kadar bir paralellik gözükse de Türk Tarih Kurumu'nun meseleyi pek özgür tarihçilere ve tarihi gerçeklere bırakmak istemeyeceği belli. Bunun en tipik örneği Türk Tarih Kurumu bünyesinde yürütüldüğü söylenen iddialı ve bilimsel çalışmaların ciddiyetsizliğinde yaşanıyor. Bu ciddiyetsizliğin ilk örneği geçen yıl bu iddialı çalışmaların ilki sayılabilecek Ermeniler, Sürgün ve Göç adlı kitaptı. Kitapta dile getirilen yeni savların Ermeni dünyasında yarattığı tepki aslında Türk Tarih Kurumu'nun ne yapmak istediğinin de açık delili. Ağırlıklı olarak nüfus araştırması üzerine yapılan bu çalışmada ve çalışmaya ilişkin kitabın yazarlarından Türk Tarih Kurumu Başkanı Halaçoğlu'nun değişik zamanlarda basına yaptığı açıklamalarda iddia edildiği gibi 1,5 milyon Ermeninin ölmediği çeşitli nedenlerle o dönemde ölen Ermeni sayısının 100 bin civarında olduğu, 1,5 milyona yakın teşcire gönderilmiş Ermeninin aslında 1 milyon 400 küsur bininin geri döndüğü, Ermenilerin öldürdüğü Türklerin sayısının ise 600 bini bulduğu gibi dile getirilen görüşler bir tür Ermeni dünyasıyla dalga geçmek olarak algılandı ve Halaçoğlu'nun eğer bildikleri Ermenilere ait toplu mezar varsa göstersinler onları da açarım lafı bu üslubun en yüksek dalgası olarak hedefini vurdu. Nitekim Ermeni ve Türk tarihçiler arasında gerçekleşmesi merakla beklenen Viyana buluşmasının ve belge değiş tokuşunun sekteye uğramasının temel nedeni olarak da Ermeni tarafınca Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın bu olumsuz tutumu gösterildi. Burada hemen bir parantez açarak Viyana buluşmasından vazgeçen Ermeni tarafının tutumuna da eleştirel bir bakış yöneltmekte fayda var. Böylesi bir buluşmaya önce evet deyip daha sonra herhangi bir nedenle bundan vazgeçmek aslında Türk resmi tezinin tarihin içinden söylediklerine değil ama bugünkü siyasal tutumuna destek vermekle eşdeğer. Çünkü TTK'nın derdi Ermeni dünyasına ya da dünyayı bir şeyler anlatmak ya da yaklaşmak değil, halen kendi tribününde oynamak. TTK aslında Ermeniler yine kaçtı sloganının peşinde ve bu sloganın tribünde her zaman prim yapacağını hesap ediyor. Diğer bir deyişle bu sloganın Türkiye'nin sivil alanında yeni yaklaşımda üretmeye çalışanların işini zorlaştıracağının bilincinde. Ermeni dünyasının biz hiç kimseyle soykırım oldu mu olmadı mı tartışmasına girmeyiz yaklaşımı belki anlaşılabilir bir ruh hali. Ancak karşı iddialar ve adına belge denilen veriler arttıkça da tartışmama adına suskun kalmak ve bu iddiaları görmezden gelmek de bir o kadar anlaşılmaz. Sonuçta tartışılmayacak hususlar gerçek bilgilere dayalı olanlardır. Ama konuşulmasında hiç mahsur olmayacak tek şey de yine o bilgiler. Tarihçiler varsın soykırım olup olmadığını tartışmasın. Bu onların ruh haliyle ilintili. Ancak bilgilerin de konuşturulmaması anlamsız. Tartışmamak adına bilginin bloke edilmesi savunulamaz. Bugün TTK bünyesinde merkezileşmiş resmi tezin yeni bir hamle içinde olduğu iddiası söz konusu. Bu iddia bir hoca meydan üslubu ile ortaya konuyor. Bu üsluba ayak uydurmak elbette gereksiz. Ancak bu üslubun tuzağına düşmeden de iddialara cevap vermek gerekli. Nitekim Taner Akçam'ın Ermeniler sürgün ve göç kitabına yönelik eleştirel analizleri bunu layıkıyla yerine getirdi. Gereksiz tartışmadan kaçınmak elbette doğru bir yöntem. Ancak gerekli konuşmalardan kaçınmak da bir o kadar gereksiz. Ermeni sorununun bugün geldiği aşamada kullanılan lügatın temel dili iddia ve ispat kavramları üzerine oturtulmaya çalışılıyor. Neler olduğu bir kenara ötelenip olanın adı ve hukuku önemseniyor. Oysa sorun Ermeni ve Türk tarihçiler arasında belge yarıştırmakla sınırlı değil. Bu bir yarışa dönüştükçe de sorun gerçek olduğu iddia edilen belgeler ile gerçeği anlatamayan belgeler arasında sıkışıyor ve belgelerden çıkıp da asıl sahibi insana ulaşamıyor. Oysa gerçek ya da yalan, belge her şey değil, asıl olan insanın o belgeyi nasıl ve nereden okuduğu. Türk tarafının son zamanlarda pek sık dile getirdiği sorunu uluslararası hakeme götürme anlayışı da işte bu nedenle Ermeni tarafınca bir takiye olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşımın asıl derdinin sorunu kamuoyunun ilgisinden kaçırmak, ertelemek ve gündemden düşürmek olduğu öyle ki tarihi tarihçilere bırakalım şeklinde özetlenen yaklaşımda dahi bu kaygıyla hareket edildiği dile getiriliyor. Bugün sorunu kendi aralarında tartışabilen Türk ve Ermeni tarihçiler yok değil. Özellikle yurt dışında düzenlenen periyodik çalışmalarda da bu tarihçilere yabancı tarihçiler eşlik ediyorlar. Ancak ne yazık ki onların becerebildiği bu buluşmalar henüz Türkiye'ye taşınamadı. Bu taşınmadan önce ise Türkiye içinde yaşanması gereken daha elzem bir süreç söz konusu. Bu da Türk tarihçilerin ve aydınların kendi aralarında özgür platformlar oluşturarak resmi tezin tahakkümü dışına çıkıp tartışmaları. Asıl atılması gereken en temel adım da işte bu özgür süreçle ilgili. Sorunun kamuoyunda tüm çehreleriyle tam bir özgürlük içinde konuşulur olmasını sağlamak. Türkiye'nin önündeki birincil görev bu. Aksi takdirde her iki tarafın resmi tarihçilerinin kör dövüşüne teslim edilecek bir süreçten sonuç beklemek hayal. Bu sorun bu topraklarda yaşandı ve sahibi de bu halklar. Şimdi yaşanması gereken süreç halkın bilgilenme hakkını tam bir özgürlük içinde kullanması. Gerisi nasıl olsa kendiliğinden gelir. Bu süreç zaman içinde kendi özgür alanını yaratacak, özgür alan ise resmi alanı bu konuda da alt edecek. Bu özgür alanı değişik taktiklerle, yöntemlerle, yeni diye adlandırılan eski çıkışlarla ya da hoca meydan okumalarıyla daraltmaya çalışan resmi tez aslında dünyaya değil kendi halkına meydan okuyor. Türkiye, tarih etüdünde karşılaştırmalı tarih yönteminin ayaklarını eksik bırakmadığı zaman her türlü sorunun üstesinden daha kolay gelecek. Türkiye'nin Ermeni sorununu sorun olmaktan çıkarmak için çocuk yaştaki beyinlerden medet ummaktan önce yapması gereken birincil görevi, bu konuda ülkedeki tüm yetişkinlerin her türlü alternatif bilgiye erişebileceği ve tartışabileceği bir özgürlük ortamı yaratmasıdır. Yurt dışında yazılmış kitaplar ve makaleler, çevrilmiş filmler ve belgeseller, lehte, aleyhte olduğuna bakılmaksızın toplumun alternatif tarih okumasına ve gerçeği kendi sağduyusuyla sorgulamasına sunulmalı. Ancak böylesi bir özgürlük ortamında tarih konuşmanın ve tarihten ders almanın sözü edilebilir. Böylesi bir ortam, sert sorunun kendiliğinden yumuşamasına ve normalleşmesine yol açabilir. Ne var ki Türkiye, bu özgür ortamı tam anlamıyla yakalamış olmaktan henüz uzak. Türkiye, kendi içinde halen bir demokrasi mücadelesi veriyor. İnsanlar halen görüşlerini, ne kadar özgürce ifade edeceklerini bizzat kendileri otosansür uygulayarak belirliyorlar. Özellikle içeriden çıkan aykırı seslere tahammülsüzlük has safhada. Bu olan biten soykırımdı ya da etnik temizlikti diyen görüşler, devletin ve toplumun örtülü işbirliğiyle ve harekete geçen ortak refleksle boğulmaya çalışılıp aykırı görüş sahipleri Ermeni uşakları olarak niteleniyorlar. Aykırı sesleri karalama ve etkisiz bırakma kampanyaları her türlü legal ve illegal yöntem kullanılarak yerine getiriliyor. İnternet üzerinden savrulan küfürler ve tehditler, medya köşelerinden yapılan saldırılar esas olarak bir linç kampanyası şeklinde tezahür ediyor. Bu durumun gelsin Ermeniler birlikte komisyon kuralım ve tartışalım görüntüsüyle çeliştiği ortada. Kendi deyimleriyle uşaklara tahammül edemeyenlerin ve onların sesini kısmaya yeltenenlerin sahiplere nasıl katlanacakları kocaman bir soru işareti. Nitekim Ararat filminin Türkiye'de gösterime girememesi esnasında yaşanan ya da Türkiye içinden çıkan aykırı seslere yöneltilen sert çıkışlar ya da Boğaziçi, Bilgi ve Sabancı Üniversitelerince düzenlenmek istenen Ermeni konferansına engel olabilmek için siyasetçisiyle, medyasıyla ve toplumuyla yaratılmaya çalışan engeller, TOBU olma özelliğinden henüz kurtulmaya başlayan Ermeni sorunu konusunda demokratik bir tartışma ortamının hiç de öyle kolay kolay gerçekleşemeyeceğini sergileyen örneklerdi. Bu örneklerde çok açık bir şekilde gösterdi ki Türkiye'de yasaların varlığı ya da siyasi otoritelerin kararları tek başına gerçek özgürlüğü sağlamaya yetmiyor. Hükümetler zaman zaman kendi kararlarını dahi toplumsal tepkilerin iradesine teslim edebiliyor. Ararat filmi örneği bunu çok açık bir şekilde sergiledi. Filmin oynamasında hiçbir mahsur görmediğini söyleyen hükümet, ne yazık ki filmin gösterilmesine izin vermeyeceklerini belirten bir grup marjinal kesimi engelleyemedi, sonuçta da film gösterime giremedi. Geçmişteki ve günümüzdeki Türk ceza kanunlarına ve uygulamalarına bakıldığında, Ermeni soykırımı olmuştur demenin suç teşkil ettiğini ve cezai bir yaptırımının bulunduğunu belirten açık bir maddeye rastlamak mümkün olmamakla birlikte, böyle bir cümleyi kullanmanın cezai yaptırımından da öte kötü sonuçlarının olacağına ilişkin genel bir kanaatin varlığı söz konusu. O nedenle de bu konuda konuşanlar olanı biteni bir soykırım gibi anlatsalar da net olarak "bu bir soykırımdı" cümlesini ifade etmekten genellikle kaçınırlar. Ermeni soykırımı ifadesini yazanların ise ne olur ne olmaz kaygısıyla kavramı ihtiyaten tırnak içinde kullanmaları bu açıdan hayli anlaşılır bir tedbir. Cumhuriyet tarihi boyunca bu bir soykırımdı dediği için mahkum olmuş ve salt mı denenle ceza çekmiş birinin olup olmadığını net olarak tespit edebilmiş değilim. Eğer yoksa bunu Türkiye'nin böyle bir söylemi bir mahkemede sorun haline getirmeme kaygısıyla izah etmek gerekir. Sonuçta soykırım oldu diyen birinin salt bu söyleminden ötürü bir Türk mahkemesine yargılanıyor olması esas olarak dünyanın da bu yöndeki ilgisinin hassasiyetini ve müdahalesini bu davaya çekmek demektir ki Türkiye'nin böyle bir durumdan kazançlı çıkmayacağı çok açık. Geriye kalır soykırım terimini kullandığı ya da kullanmadığı halde Ermeni sorunu konusunda resmi duruşa karşı söylemlerde bulunanların Türklüğü tahkir ve tezif gibi veya halkları birbirine kışkırtmak gibi kenar suçlamalarla yargılanmaları ki bunun örnekleri fazlasıyla mevcut. Mahkum olanlara zaten sıkça rastlanıyor. Son zamanlarda bu konudaki yargılamalarla sıkça gündeme gelen Orhan Pamuk, Hrant Dink ya da Ragıp Zarıkoğlu davalarına bakıldığında görülecektir ki esas olarak hepsi de Ermeni sorunu konusundaki performansları nedeniyle tehdit alındılar. Ama Türklüğü ya da devleti tahkir ve tezif gibi kenar suçlamalarla yargılanıyorlar. Ermeni sorunu konusunda resmi tez karşıtı, gizli söylemi ezelden beri satır aralarında dile getirenler genellikle İttihat Terakki karşıtı İslami yayın evleri tarafından yayımlanan anı kitapları olurken açık karşıt söylemi ise Türkiye'de ilk kez dillendiren İsmail Beşikçi oldu. Beşikçi'nin Kürt sorununu işleyen kitaplarının içinde bu konuya genişçe yer vermesi resmi tez karşıtı söylemin ilk başlangıcı sayılabilir. Şüphesiz yazdıkları nedeniyle onlarca yıla mahkum olan ve hayatının büyük bölümünü cezaevlerinde geçiren Beşikçi'nin mahkumiyetinin temel nedenlerinden biri Kürt sorunu ise diğeri de Ermeni sorununa gösterdiği bu yakın ilgiydi. Beşikçi'nin yanı sıra Fikret Başkaya'nın Paradigmanın İflası, Osman Aytar'ın Hamidiye Alayları, Serdar Can'ın Nenemin Masalları ve Taner Akçam'ın Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu adlı kitapları Türkiye içinden yazılmış diğer karşı kitaplar olurken özellikle belge yayınları ünlü Ermeni tarihçi Vahak'ın Dadjian'dan Jenosidi, Yves Ternon'dan Ermeni Tabusunu ve Franz Werfel'den de Musa Dağ'da 40 günü Türkçe'ye çevirerek resmi söyleme alternatif karşı bilgileri Türkiyelilerin bilgisine taşıdı. Bu kitapların bazılarının yazarları ve yayıncıları da yine değişik suçlamalarla yargılandılar. Bir kısmı mahkum oldu, bir kısmı beraat etti. Ermeni Tabusu adlı kitabın beraat kararının gerekçesi ise ibret vericiydi ve kararın kendisi beraatten de ağırdı. Türkiye'deki Ermenileri kışkırtmaktan yargılanan kitabı mahkeme, Türkiye'de kışkırtılacak sayıda Ermeni kalmamıştır gerekçesiyle beraat ettirdi. Ermeni soykırımı konusunda karşı söylemlerin bundan böyle cezai bir yaptırıma uğrayıp uğramayacağı ise yine bilinmez bir belirsizlik. Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 305. maddesinin gerekçe bölümünde yer alan Ermeni sorununa ilişkin devletin menfaatlerine aykırı söylemlerde bulunmak ve bunun için dışarıdan yarar sağlamak şeklindeki muğlak değinmenin daha sonra gerekçeden çıkarılması henüz çok yeni bir gelişme olduğu halde maddenin kendisinin temel milli yararlara karşı faaliyetler olarak anılması ve milli yararlar kapsamının muğlaklığı, olası tehdidin hiçbir zaman ortadan kalkmadığının işareti. Ne var ki bugün gelinen noktada birkaç kitapla başlayan karşı söylemler artık toplumun geniş bir kesiminin de ilgi alanı içine girdi. Hemen her gün değişik platformlarda değişik yazılar, araştırmalar ve söylemler yer alıyor. Bu yöndeki çeşitlilik giderek artan bir dozda hareketleniyor. Artan ifade özgürlüğünün getirdiği ortam göründüğü kadarıyla soykırım olmuştur diyenlerin artık yargı önünde alenen suçlanamayacaklarının işaretleriyle dolu. Sonuçta Türkiye dünyaya meydan okudu ve herkesin elindeki bilgiyi ve arşivi ortaya çıkarmasını istedi. Bu çağrıyı yapan Türkiye'nin kendi içindeki karşı söylemlere cezai yaptırım uygulaması ise izahı olmayan bir görüntü olacak. Zaten Türkiye de bunun farkında. Resmi söylemin blokajı altında kalmamakta direnen akademisyenlerin Eylül ayında Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği Ermeni konferansının öncesi ve sonrası esas olarak bu konuda Türkiye'nin geri dönülmez bir sürece girdiğinin de göstergesi oldu. Konferansı engellemeye çalışanların son ana kadarki çırpınışı bu miladi vakanın ne denli önemli olduğunu da ispatıydı. O güne değin bireysel olarak akademilerde, gazete köşelerinde ya da topluma açık konuşmalarında resmi söylem dışında tarihi sorgulayan özgür akademisyenler ve aydınlar bu kez birlikte bir sorgulama sürecine girişin startını verdiklerini bu konferansta açıkça ilan ediyorlardı. Olan biten resmi tarihin dayatmalarına karşı toplu kazan kaldırmadan başka bir anlam taşımıyordu. O yüzden resmi tarihin savunucuları patırtı koparıyorlar, o yüzden Adalet Bakanı Cemil Çiçek, meclis kürsüsünden bu insanları vatanı arkadan hançerleyenler olarak ilan ediyor, o yüzden bir idare mahkemesi kendisini ve Türkiye'yi gülünç duruma düşürecek gerekçelerle konferansı iptal ediyordu. Tüm bu engellemelere karşın konferansın Eylül ayı içerisinde yapılabilmiş olması bir kez daha gösterdi ki Türkiye Ermeni sorunu konusunda yeni bir sürece girmiştir ve bu süreçten artık geri dönüş yok. Konferansın yapılabilmiş olması sadece Türkiye'yi dışa karşı rezil olmaktan kurtarmadı, esas olarak Ermeni sorununun nasıl tartışılabileceği konusunda Türkiye'nin önünü biraz daha açtı. Bu zor konunun nasıl, hangi yöntem ve üslupla tartışılabileceğinin ipuçlarını verdi. Bu haliyle de konferans öncesi resmi söylem yandaşlarınca dile getirilen "Niçin bizler de konferansa çağrılmıyoruz?" sorusuna da açıklık getirdi. Evet, böylesi zor sorunlarda bir araya gelmenin de bir adabı ve üslubu olmalıydı. Kabul etmeliyiz ki çok zor bir konu üzerinde konuşuyoruz. Karşılıklı olarak olan biteni siyah ve beyaz olarak algılayan ve açıklayan taraflar var. Üstelik bu açıklamalarını yaparken de hayli özensizler ve acılı bir tarihin konuşulmasına yakışmayacak bir üslup içerisindeler. Bir iki cümlenin ardından ya birbirlerini hainlikle suçluyor ya da birbirlerini aşağılıyorlar. Ve bu haliyle sorununu daha da acılaştırıyorlar. Nitekim bu konferansta da yaşandı. Konferansa katılabilmeyi başaran resmi tez yandaşı bir bayanın daha rektörlerin hoş geldiniz konuşmasıyla birlikte provokatif sataşmaları ya da davet edilmediği halde ben profesörüm diye kapıdakileri bir şekilde ikna edip yaka kartı alabilen ve katıldığı ilk oturumda da kendisine verilen soru sorma süresini çar açar ve inadına insanlara hakaret etmek için kullanan akademisyenin tutumu bunun en belirgin örnekleriydi. Sonuçta bu konferansta bir kez daha gösterdi ki tarafların yan yana gelmeden önce kendi aralarında bir üslup antrenmanı yapmaları ve bu üslubu da muhakkak yaratmaları gerekiyor. Öncelikle de bu üslubu yaratabilenlerin yan yana gelip konuşması şart. Peki karşı tarafların diğer bir deyişle siyah ve beyazların birbirine yakınlaşmaları nasıl olacak? Bu sorunun cevabı kolay olmayabilir. Ancak gayri mümkün de değil. Türklerle Ermenilerin bu konuda karşıtlığını şimdilik bir kenara koyalım ve geçelim. Türkiye içindeki karşıtların konumuna. Önce karşıtlık dediğimiz nedir onu oturtalım. Resmi tez ve bu tezin blokajı altında olanlar bir yanda, resmi tezin blokajında kalmayanlar ve özgür sorgulama yöntemleri kullananlar diğer yanda. Diğer bir deyişle tarihe bakış açısından statükocu ve muhafazakar bakanların karşısında değişimci ve devrimci bakanlar. Tabii bunların kendi işlerinde de ton farklarından kaynaklanan bir sıralama içinde olmaları çok doğal. Bugüne kadar ise ön sırayı hep en sertler, en siyah ve en beyaz düşünenler aldılar. Arkadaki daha ılımlı gri renklere fırsat tanımadılar ve bu sayede de karşılıklı koşullanmalarında sürekli birbirlerine uzak bir mesafede kalmayı başardılar. Konferans gösterdi ki özgür davranabilen tarihçilerin arasında nedenli görüş farkları olsa da bir süredir yaptıkları çalışmalarla ortak bir üslup geliştirebilmişler. En azından sorunu aşağılamıyorlar, en azından yaşanan acıların farkındalar ve konuyu bu farkında oluşun üslubuyla ele almaya özen gösteriyorlar. Resmi tezin blokajı altında kalanların çoğunluğu arasında ise ne yazık ki bu konuda ne bir gayret ne de arayış var. Halen konuşurken ya da yazarken en ıstıraf verici kelimeleri ve sıfatları kullanmaktan çekinmiyorlar. Bu da karşıdan bakıldığında onların soruna saygılarının olmadığı izlenimini doğuruyor. Dolayısıyla hem böylesi yaralayıcı bir üslupta ısrarcı olmak hem de bizleri niçin konferansa çağırmadılar diye itiraz etmek hakikaten anlamsız kaçıyor. Bu da gösteriyor ki bu kesimin ilkin kendi içinde soruna etik yaklaşan ve karşı tarafın duruşuna empatik göndermeler yapabilen bir üslup geliştirmesi gerekir. En azından bu üslubu geliştirebilenlerin öne çıkması ve karşı tarafla diyaloğa geçmesinde yarar var. Sonuçta öndeki örneklerin kendi aralarında belli bir üslup tutturabildiğinde konuşabiliyor olacağını görecek, arkadaki sertler de bu örneklerin etkisiyle yumuşayabilecek ve konuşmaya katılabilecekler. Demek ki Türklerin Ermenilerle konuşmaya başlamadan önce kendi aralarında sistematik bir konuşma sürecine ihtiyacı var. Muhtemelen Ermenilerle diyalogda kullanılacak özenli üslup da bu süreçten çıkacak. Bu arada dünyanın bu konferansa gösterdiği ilgiyi küçümsememek gerek. Çünkü bu ilgi Türkiye'nin nasıl bir dönemeçten geçtiğini işaret ediyor. Konferansta yaşanan iki yoğun gün Türkiye'de önemli bir dönüm noktasının yaşandığını çok net gösteriyordu. Sanki Türkiye kendi zihinsel duvarlarından birini daha yıkıyordu. Hem de en yüksek duvarlarından birini. Asıl önemli olan ise herkesin bunun farkında olmasıydı. Evet, şu muhakkaktı ki bundan böyle Türkiye'de Ermeni sorunu daha cesur konuşulan bir hüviyet kazanacaktı. Yeni sesler, yeni açılımlar kendini gösterecekti. Sakınılan öyküler cesurca anlatılacak ve yazılacaktı. Ve belki de kaybettiğimizi sandıklarımız bulunacak, öldü sandıklarımız dirilecekti. Konferans sonrası Hürriyet'te Bekir Coşkun'un o doyumsuz üslubuyla yazdığı yazı ise kuşkusuz 10 tane Ermeni konferansına bedeldi. Coşkun, kendi anneannesinin de Ermeni yetim kalmış kızlardan biri olduğunu açıkladığı yazısında iç içeliğimize işaret ediyordu. Muhtemelen korkularımızı üzerimizden atıp çekincelerimizi bir kenara bırakabilirsek, hepimizin bir Türk ya da Ermeni akrabasının olabileceğini bizlere anımsatıyordu. Ve tabii ki o aradığımız ve muhakkak yakalamamız gereken üslubun da ipuçlarını veriyordu. Gelin, önce birbirimizi anlayalım. Gelin, önce birbirimizin acılarına saygı gösterelim. Gelin, önce birbirimizi yaşatalım. 6. ayrımın sonu sayfa 60.